Ayrım 23, Yüksek Topuklar, Murat Amungan, sayfa 280. 19. Kaktüs. Sonunda kaktüsün bulunduğu sokağa sapıyoruz. Cephesi ve bir yanı acı yeşile boyanmış. Girişin solunda bar, duvar diplerini kuşatan koyu renk yapay deriden yapılma bir L kanepe, geride dar mekana genişlik duygusu versin diye cephe duvarına boydan boya döşenmiş ayna, gündüzleri bile yanan lale başlıklı aplikler, sokağa bakan pencerede yarım dantel tüller, kendimi evimde hissettiğim sıcak bir kafe kaktüs. Her gittiğinizde en az birkaç tanış bulursunuz. Hallerinden birini bekledikleri belli olan tek tük insanlar var. Bu saatte tenha oluyor burası. En İstanbullu olmuş halleriyle bile kendilerini Tunceli'nin düzlüklerine sanan gam yüklü müşterilerinin henüz akınına uğramamış karşıdaki Alevi barların tımbır tımbır sazları kafa ütülemeye başlamamış daha. Hiç unutur muyum buradaki birkaç akşamüstümü zehir etmişlerdi bana. Ortadaki birbirine yakın küçük masalarda tanıdık yüzler var. Çoğu gazetelere, dergilere, kitap sayfalarına dalıp gitmiş yüzler. Gene dip bucak bir masa beğeniyorum tabii. Geçip en dipteki masaya çantalarımızı bırakıyor ve gittiği her yerin ilkin tuvaletiyle tanışan Tude'yi tuvalet için alt kata indiriyorum. Dönerken dergi askılığından Tude'nin bakması için bazı kadın dergileri alıyoruz. Yerimize geçtiğimizde kendime bir double espresso söylüyorum. Bilin bakalım Tude ne içiyor. Öğle tatiline yaklaşıyor zaman, masalar hafif hafif dolmaya başlıyor. Sibel henüz ortalıkta gözükmüyor. Randevulara hep biraz erken gelmek gibi bir huyum vardır. Sibel ise dakikliğiyle ünlüdür. Öğle saatinde yemeğe gelenler çabuk çabuk veriyorlar siparişlerini. Tuvalete inen merdivenin başındaki gazete ve dergilerin bulunduğu askılığın yanında, müşterilerin şehirdeki çeşitli etkinliklerden haberdar etmek için asılmış çeşitli afişler göze çarpıyor. İşlerinden birinin başlığı tanıdık geliyor, fazla tanıdık. Bu ucuz ve sevimsiz afiş beni geçmişten kalmış tartışmalara ve anlara götürüyor. Kendi gördükleri hasarları bütün bir insanlığa paylaştırmak, hatta sıvaştırmak isteyen insanlardan kendimi uzak tutmayı beceremediğim, hatta konuşarak, tartışarak bir şeylere anlatabileceğimi sandığım zamanları. Bir söyleşi duyurusu olan afişteki başlık şu: Türkiye'de kadın olmak. Ekalliyetten olmak, ekalliyetten bir kadın olmak. Bir başlık için fazla uzun ve manalı tutulmuş. Üzerinde konuşmacının adı yazılı olmasa bile kim olduğunu şıp diyebilirdim. Anla bu. Ben bildim bileli bütün komşularının konusu budur çünkü. Hoş, başka konusu da yoktur. Bir kendini tekrarlama harikasıdır. Hala bu kadının söyleyeceklerini merak edip de konferanslarına giden var mı acaba? Ben o tartışmaya katılmak, söz almak ve anlaya, senin kişisel olarak sorununun aslında kadın olmak ya da ekalliyet olmakla doğrudan bir ilgisi olmayabilir. Daha doğrusu senin sandığın kadar olmayabilir. Belki de asıl sorun senin sevimsiz, aksi ve kötü ruhlu bir kadın olmanla ilgilidir demek isterdim. Elbette azınlık olmakla bir ilgisi olan bir dolu sorun vardır ama bunlar senin sorunlarını tarif etmeye yetmiyor olabilir. Seni açıklamak ve anlamak için çok daha fazlası gerekiyor olabilir. Onu hatırlamak bile insanın içini daraltır. Dünyanın en sıkıcı, en yorucu, en iç kapayıcı kadınlarından biridir Anna. Kendimi yenilemek, geliştirmek, derinleştirmek gibi bir derdi hiçbir zaman olmamıştır. Akıl dışı bir özgüven içinde kendinden ve ulaştığını düşündüğü yerden o kadar memnundur ki daha ötesi olabileceğini hayal bile edemez. O çoktan olmuştur zaten. Olabileceği başka bir şey kalmamıştır. Şimdi bütün beklediği dünyanın ona ayak uydurmasıdır. Hep aynı klişeleşmiş lafları, entelektüel sakızları yineler durur. Yıllar kimi insanların bilgisini, görgüsünü değil, öfkesini ve hırsını artırır yalnızca. Anna da onlardan biridir. Feminizmin bazı okumuş ya da yarı okumuş kadınlara bu çeşit bir kötülüğü oldu aslında. Yaşadıkları hemen her sorunu tamamıyla kendilerinin dışında aramaya başladılar. Bu halleriyle hayattaki bütün fenalıkları, başlarına gelen hemen her şeyi feleğe ya da kadere yükleyen sıradan insanlardan bir farkları kalmadı. Anna gibi bir kadının hayatla ilgili sorunlarını niye yalnızca kadın olması ya da azınlık olmasıyla açıklayarak kişisel sorumluluklarından kurtulmaya çalışmasına izin verelim ki? Sorunları gerçekten bunlar olan diğer kadınlara niye haksızlık edelim ki? Tıpkı Şemsa gibi Anna da feminizm için kötü bir örnektir. Feminizm karşıtlarının arayıp da bulamayacakları kadar kötü bir örnektir. Genel olarak Anna'yı kötülemek isteyenler onun için erkek düşmanı derler. Doğru ama eksik bir yargıdır bu. Ana da tıpkı Albay Şemsa gibi aslında insan düşmanıdır. Hatta onda genel olarak hayata karşı bir düşmanlık görülür. Bu çeşit insanların kötülük tohumlarıyla dolu şişkin egoları ve karanlık ruhları yalnızca bir şeye düşman olmakla asla yetinemez. Daha fazlası gerekir. Bazı insanlarda öfke ve nefret doyumsuzluğu vardır. Dünyaya karşı dipsiz bir öcalma duygusuyla doldururlar. İnsanın içini yoksullaştıran isli, yağlı duygularla beslenir, öfkelenmeye, nefrete, hasete, kıskançlığa doyamazlar. Bütün kötü ve karanlık duyguların obusu olan kalplerinde hiçbir aydınlığa yer yoktur. Kayıp ruhlardır aslında bunlar. Hiçbir entelektüel malzeme ruhlarındaki derin kaybı kapatmaya yetmez. Kendi ruhumuzun yaralarını sarmaya yaramayan bilgi, başkalarının ruhlarını yaralamakta kullanılır. İnsan Anna ile Şemsa'ya bakınca onların çok iyi arkadaş olacaklarını sanır, değil mi? Tam tersi, kanlı ikizlerdir bunlar. Birbirlerine o kadar benzerler ki dost olmaları imkansızdır. Aslında birbirlerinden nefret ederler demek daha doğru. Aralarında Türkiye'deki feminizmin başkomutanı olmak gibi ezeli bir çekişme vardır. Bir tarihte Ankara'da yapılan büyük bir feminizm toplantısının düzen partilerinin kongresinden bir farkı kalmaması için ellerinden geleni yapmış, birçok kadını feminist dayanışma duygularına hiçbir erkek egemen iktidarın açamayacağı yaralar açmışlardı. Üstelik kadınlar erkeklerden daha çabuk, daha derin küserler. Anna hemen her konuyu münakaşaya dökmeyi entelektüel olmanın bir gereği sayar. Sakin sakin konuşmayı, herhangi bir karşılaşmayı kavga etmeden bitirmeyi beceremez. Başlangıçta yumuşak görünür, zıtlaşacağı bir konu bulana kadar çeşitli konularda daldan dala konuşur. Aynı filmi, aynı kitabı beğendiyseniz hemen konuyu değiştirir. Bir konu hakkında aynı düşünceleri paylaşırsanız üzerinde durmaz. Onun aradı bu değildir. Onun için önemli olan tartışma yaratacak, hatta kavga çıkaracak netameli bir konu bulmaktır. Üstelik bunu çelişkileri su yüzüne çıkarmak, sahte beraberliklerin üstünü kazımak, kolay anlaşmaları çürüye çıkarmak gibi şatafatlı adlandırmalarla bir entelektüel cesaret gösterisi haline getirir. Bu camiada bundan çok bulunan bir şey yoktur. Anna seyirci olarak katıldığı çeşitli panel, açık oturum ve söyleşilerde soru soracakmış gibi söz alıp bitmez tükenmez açıklamalarla, sahnedekilerden daha fazla konuşarak kendini göstermeye çalışan fikir müteşebbisi insanlardan. Daha öğrencilik zamanlarından başlayarak yıllar yılı o kadar çok panele, açık oturuma katılıp insanları canından bezdirmişti ki sonunda oraya buraya konuşmacı olarak çağrılmaya başlamış, böylelikle de daha genç yaşta hiçbir mesleki titri olmadan fikir hayatımızın sohbet sektöründeki yerini almıştır. Zehirli bir zekası, kötü niyetli bir takibi, hata bulmaya ayarlı bir dikkati vardır. Manavın terazisine atmaca gözlerle bakan, her hesap pustasını garsonla birlikte yeniden gözden geçiren, kuyruğa sızmaya çalışanları ilk azarlayan ve her yere dirsekleriyle giren kadınlardandır. Her an onun hakkını yemeye, başkalarını kayırmaya çalışan dünya karşısında yılmaz bir savaşçı, bir dişi cengaveridir. Onun bulunduğu bir ortamda durduk yerde havada negatif elektrik akımları dolaşmaya başlar. İnsanlar niye birdenbire gerildiklerini anlayamazlar. Gerçi yanılıp da onunla tartışmaya başlamak gafletinde bulunanlar çok geçmeden hem niye gerildiklerini anlayacaklardır, hem de keyifleri kaçacak, günleri berbat olacaktır ya, artık geçmiş olsun. Onun gerginliğini anlatmak için en iyi örnek Anna'nın bitmez tükenmez evlerini kiraya veren emlakçısının söyledikleridir. Abla, ben müşterilere ev gösterirken gelme. Müşteriler sen gelmeden önce ev rahat rahat gezerlerken sen gelince çabuk çabuk bakıp arkalarına bakmadan gidiyorlar. İyi de ben hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey söylemiyorum ki, diyormuş. Abla, bir şey demişsin dememişsin fark etmiyor. Sen gelince müşteri birdenbire hızlanıyor, doğru dürüst bakmadan gidiyor. Anlayacağınız, kadını gören nedenini bile anlamadan kaçıyor. Anna'nın kötü huyları say say bitmez. Yıkanmayı sevmez, pis kokar, koltuk atlarının kıllarını hiç almadığı gibi sürekli kolsuz giysiler giyerek o çirkin kıl yumağını görsel bir manifestoya dönüştürür. Sürekli değiştirip durduğu halde çirkin gözlük seçme de üstüne yoktur. Gözlük camlarını silip durduğu bez parçalara inanın ayakkabınızı silmezsiniz. Her kökten 10 kıl birden fışkırdığı için kendi gibi bir türlü yatışmayan saçlarına şekil veremez. Bu yüzden sürekli bir eli saçlarındadır. Kimseyle kavga etmediği zamanlar saçlarıyla kavga eder. İngiliz kadınları gibi kışın bile arkası açık ayakkabılarla sokağa çıktığından topuklarının karası ruhunun karasıyla yarışır. Kendi gibi evi de pistir. Yemek masasının üzerinde terliği, saç fırçası ve yemek tabağı yan yana durabilir. Ki o fırçanın hangi saçlarda dolaşmış olduğunu artık biliyorsunuz. Kadından matematikçi çıkmaz görüşünü çürütmek için yıllar yılı kendi matematiğe vermiş adını dişi Cahit Araf'a çıkartmıştır. Kendisinin aynı zamanda bir matematik dahisi olduğunu inanır ama bu konudaki yeteneği hesabının kuvvetli olmasından öte gitmez. Her aybaşı kiralarını kendi eliyle tek tek toplar. Kimseye güvenmez. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Merhametsizdir. Kiracıların kış ortası sokağa attırdığına ilişkin nice üzücü hikaye anlatır. Bu kiracıların arasında düşkün kadınlar, kimsesiz kızlar olduğu da söylenir. Kısacası para söz konusu olduğunda sosyalizm, feminizm gibi zihinsel yüklerinden kurtulur, hafifler. Bu kadar evin ev sahipliğinin yumuşak yüzle yapılamayacağını, askeri bir disiplin gerektirdiğini, bütün kiracılarının aslında onu istismar etmeye çalıştığını dinlemek zorunda kaldığım kişisel bir konferanstan sonra zaten hiçbir zaman barışmamış yıldızımıza rağmen sürdürdüğüm sınırlı ilişkimizi bütün kesmiştim. Uzak selamlaşmalar zamanla görmezden gelmelere dönüştü. Anadan babadan kaldığı söylenen bu evlerin bir kısmının Türkiye'den kaçmak zorunda kalan ekalliyetlerden gasp edildiği, hatta bu konuda ciddi marifetleri ve ilişkileri olduğu söylenen ailesinin, kimi yaşlı bunamış kimsesiz insanları çeşitli kağıtlar imzalattırarak mallarını kendi üzerlerine geçirdikleri yolunda ciddi söylentiler vardır. Yani üzerine oturduğu şaibeli ve kirli mirasla ekaliyetler hakkında konuşurken biraz daha dikkatli olması gereken Anna'nın bu konudaki öteden beri sinirlerime dokunan pervasızlığı ve cüreti bir afişten yola çıkarak bu kadar çok söz söylememe neden oldu. Boş yere ümitsiz olmadım ben. Yoksa bir afişten ne olacak? Afiş dediğin her yere asılır. Tam saatinde geliyor Sibel. Anna'yı düşünmekten kirlenmiş zihnim hafifliyor. Fazla vaktim yok diyor. Benim de diyorum. Bizim okulun kızlar toplantısına gideceğim. Ne o? Sen gitmezdin öyle toplantılara diyor. Sorma işte ne yaparsın diyorum. Sibel hep meşguldür. Hep oradan oraya koşuşturur. İşini iyi yaptığı halde sessiz yaptığı için kıymeti bilinmeyen gazetecilerdendir. Bu sırada öğle tatilini burada geçirenlerin boşalttığı masalara zaman daha bol insanlar oturuyor. Tude karıştırdığı dergileri ve kolasını bitirmiş camdan dışarı bakıyor. Sibel'le konuşmaya daha yeni başladığımız sırada kapıdan Ömer giriyor içeri. Başını kaşıya kaşıya şöyle bir etrafına bakınıyor. Günün bu saatinde onun gibi bir iş adamının burada ne işi var? Birden yüzüme al basıyor. Bir rastlantı mı bu yoksa buraya geleceğimiz Tude haber vermiş olabilir mi? Kendimi tuzağa düşürülmüş gibi hissediyorum. Kapıldığım paniğin gözlerimden okunmamasını sağlamaya çalışarak dönüp Tude'nin yüzüne bakıyorum. Gayet kayıtsız görünüyor. Yüzünden Ömer'i görüp görmediğini bile anlamıyorum. İşaret parmağı penceredeki dantel tüyün halkalarını genişletmekle meşgul. Ya numara yapıyor ki, yapıyorsa zaten böyle bir kabiliyeti götürüp kendi ellerimi teslim etmem gerekir. Ya da sahiden görmedi. Beni gören Ömer ölçülü bir selam verip kendi bir yer bulduktan sonra açıp gazetesini okumaya başlıyor. Bu haliyle Soğuk Savaş dönemi filmlerinde casus olduğu anlaşılmasın diye ilgisiz davranan insanlara benziyor. Artık bundan sonrasında dikkatimi Sibel'e vermekte zorlanıyorum. Ondan benim için bir konuşma araştırma yapmasını istemiştim. Bununla ilgili gelişmeler hakkında bilgi veriyor bana. Tude ise hala Ömer'i görmüşe benzemiyor. Ben onun böyle bir karşılaşma sahnesini bu kadar heyecansız yaşayacağını zannetmiyorum. Bu kadar oyuncu olamaz bu kız. Şu ana kadar görmemiş olması gene de onun bu konuda masum olduğu anlamına gelmez tabii. Birden bana daha önce bir iki kez saati sormuş olması geliyor aklıma. Arada bir kapıya dikkatli mi bakmıştı yoksa şimdi ben mi öyle yorumluyorum? Buraya geldiğimiz andan itibaren Tude'nin yapmış olduğu bütün hareketleri hızlı gözlerimin önünden geçirmeye, ipucu olabilecek bir kanıt bulmaya çalışıyorum. İnsanlar böyle böyle paranoyak oluyorlar değil mi? Sabahki telefonda buraya geleceğimizden söz etmiş olabilir ya da gelemeyeceğimizi söylemek için açtığı ikinci telefonda sözleşmiş olabilirler. Burnuma bir kumpas kokusu geliyor ya da tamamen bir rastlantı bu. Tude'yi seven şans perilerinin ona bir sürprizi. Onun gelecekteki başarısının tesadüflerini hazırlıyorlar. Kıza baktıkça onun bu konuda melekler kadar masum, benimse zincirlik bir paranoyak olduğuma karar veresim geliyor. Durumu bir belirsizliğin kontrolüne bırakmak istemiyor. Birden Tuğde'ye dönüp "Ömer abin gelmiş, gördün mü?" diyorum. Kimden söz ettiğimi anlamamış gibi "Görmedim," diyor. Ardından ekliyor. "Hangi Ömer?" "Dünkü hayranlarından bugün senin fotoğraflarını çekmek isteyeni." Seviniyor. "Aa, nerede?" Sevincinden yine de bir yapmacıklık var. Bir görmemiş gibi yapması. Bir numara olduğu için şimdiki sevinci yapmacık olabilir. 2. Bu kız zaten yapmacık biri olduğu için sevincinin de yapmacık olması çok normal. Kısacası bu muamma gene benim için çözülmüş olmuyor. Ömer'in bizim masaya olan kayıtsızlığı daha da dikkat çekici. Gazetesine gömülmüş, başını bile kaldırmıyor. Benim okuyacak hiçbir şey bulamadığım günden güne kötüleyen o gazetede böyle ciddi ciddi okuyacak ne bulduğunu merak ediyorum. Birbirinden manasız o köşe yazarları boşuna para almıyorlar herhalde. Onları da böylelere okuyor anlaşılan. Kendini Ömer'e göstermeye niyetli Tuğde'nin boynu kopacak gibi. Farklı nedenlerle de olsa eminim şu anda o da Ömer'in elindeki gazeteden en az benim kadar gıcık kapıyordur. Oturduğu yerde kıvranıyor aslında. Her şeyi şans perilerinin eline bırakmak niyetinde değil. Üzerine düşeni de yapması gerek. Kendince en iyi çözümü buluyor. "Gene çişim geldi Nermin ablacığım," diyor. Bu cümledeki "gene" beni yumuşatmak için olmalı. Belli ki geçerken kendini Ömer'e gösterecek. Oyunun kurallarına göre oynandı. Böyle durumlarda numarayı çaktığım halde kurallara riayet ederim. Çişse çiş, kuralsa kural. Yapacak bir şey yok. Oyunlara saygılıyımdır. Bu tür oyun ahlakı taşırım. Nitekim Ömer'in masasının önünden geçerken gözcüyle masasına bakıyor. Ömer'in başını kaldırdı falan yok. Bense kendimi tutamayıp hangi sayfayı okuduğuna bir göz atıyorum. Para, ekonomi, borsa bir şeyler. Tahmin etmeliydim bu açgözlü canlının bu kadar ilgisini çekecek başka bir konu olmayacağını. Tuvaletten dönüşü gene işi şansa bırakmak niyetinde olmayan Tuğde, kendini hala görmeyen Ömer'e sesleniyor. "Merhaba Ömer abi." "Aa, merhaba. Sen de mi buradaydın Tuğde?" "Aman Allah'ım, Ömer de numara yapıyor galiba." Tam o sırada Tuğde'yi seven şans perileri olduğu gibi sevmeyen cinler de olmalı ki, "Aa, ne haber Ömer ya?" diye ünleyen pavoretti kılıklı gürültücü biri Ömer'in masasına çöküyor. Çökerken masadaki sandalyelerden birini de deviriyor. Bu anı fırsat bilip yüzünde sahte bir tebessümle arkasından kış kışlar gibi oturduğumuz yere doğru iteliyorum kızı. Bozuyor ama belli etmemeye çalışıyor. Sonrasında Ömer'in bizim masamıza ilgisinin arttığı belli. Arada bir öyle göz göze gelişleri var ki işte diyorum işte. Belli ki daha sabahtan sözleşmişler. Tuğde mutlaka ona kaktüse gideceğimizi söylemiş oldu. Adam da ardımızdan damlamış. Ardından yok yok diyorum. Ben iyice paranoyak oldum. Koskoca adam bacak kadar kızın lafıyla hareket eder mi? Sonra bir düşünüyorum. Bu adam herkesin lafıyla hareket edecek tinette biri. Üstelik bizim kız da bacak kadar falan değil. Bu kadar işi becerdiğine göre. Basbayağı bir kadın. Anlayacağınız durum hayli ümitsiz. Öyle olabilir de olmayabilir de. Elimde sağlam kanıtlar yok. Bu çeşit durumlar en kötüsüdür. Sizi meraklandınız ve kuşkularınıza baş başa bırakır ve gerçek durum hakkında hiçbir ipucu barındırmaz. Arada bir Tuğde ile Ömer'in birbirlerine belirsiz gülümseyişlerini yakalıyorum. Tanrım, birdenbire geçmişe ait kanıtıcı görüntüler düşüyor gözlerimin önüne. Hani bazılarınızın başına gelmiştir. Sevginizde de bir arkadaşınız ya da tanışınız arasında belli belirsiz bir gerilim fark edersiniz. Belli belirsizdir ama gene de fark edilir. Elbette arada siz varsınızdır. Apaçık bir şey olamayacağını bilirsiniz ama gene de onların birbirlerini merak ettiğini düşünürsünüz. Aralarınız cinsel bir çekim olup olmadığından kuşkuya düşer. Kıvranmaya başlarsınız. Aralarında sizin sandığınız ölçüde bir şey olmasa bile en azından birbirlerini merak ediyorlardır. Ama merak dediğimiz şey de durduk yerde edilmez. Kişilere duyulan merakın karşı konulmaz bir çekim alanı yarattığını unutmamalı insan. Örneğin sevginiz sizi çok sevse de sizin her şeyinizi zaten biliyordur ama ötekin de merak ediyordur işte. Onun bir biçimde kendisine yasak olması merakını daha da kışkırtıyordur. Öteki yeni olandır, bilinmeyendir. Böyle zamanlarda kendinizi yenilemeye, sevginize yönelik ilgisini diri tutmaya çalışır. Çoğu kez budalaca şeyler yaparsınız. Örneğin hemen saçınızla başınızla uğraşır. Normalde hiç giymeyeceğiniz iç çamaşırları giymeye başlarsınız. Sırf ona yeni görüneceksiniz diye davranışlarınıza müphem bir ifade kazandırmaya çalışırken kendinize yabancılaşırsınız. Onun için yeniden merak edilen kişi olmak istersiniz. Oysa boşuna bir gayrettir bu. Ne yaparsanız yapın, siz yaşanmış olan bir şeyin parçasıyken öteki yeni olmanın, bütün bilinmezlerini korumanın merak ve çekim alanını kuşatır. Kadınların merakıyla erkeklerin merakı arasında ciddi farklar vardır. Siz de bilirsiniz bunları. Size öğretecek değilim. Erkekler merak etmekte yetinmezler. Sonunda görmek isterler. Hoş kadınların da arkadaşlarının olan her şeyi merak etmek konusunda zalim bir yetenekleri vardır. Bu ikircikli duyguların salıncağında bir öyle bir böyle gidip gelirken hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya özen gösterir. İkisini çaktırmadan göz hapsine alır. Bakışmalarını, konuşmalarını deşifre etmeye çalışır. Kimi zaman olmadık anlamlar yüklersiniz. Her ikisiyle de hatta kendinizle de ilişkiniz samimiyet kaybına uğrar. Bir kez kuşku tohumu serpilmiştir yüreğinize ve bir sonuç almadan asla ondan kurtulamazsınız. Ki kadınların çoğunun o bir sonuçtan anladığı şey, mutsuzlukları pahasına da olsa bir ihaneti keşfetmenin kesinliğidir. Gene de içiniz el vermez. Onların birçok davranışını yanlış yorumlayabileceğinizi hesaba katarak, sevginize de, arkadaşınıza da, kendinize de haksızlık etmemek için insanüstü bir gayret sarf eder, yorgun, bitkin düşersiniz. Kimseye haksızlık etmeden gerçeği öğrenmenin yollarını ararsınız. Oysa hiçbir gerçek haksızlık edilmeden öğrenilmez. Bütün bunların sonucunda birçok bileşkenin aynı anda devreye girdiği bir işkencenin ortasında bulursunuz kendinizi. Allah'ım, Ömer'le Tude'nin bakışmalarında ne kadar tanıdık bir şey var. Bir suç ortaklığının paylaşılan bir gizin kaçamak bakışmaları bunlar. Önceden tanıdığım bir resim bu. Önceden tanıdığım bir duygu. Bu kadarla da kalmaz. Şüphe dolu günler acımasızca geçer. Durumun daha ileri gittiği konusunda kuşkular duyduğunuz dönemler gelir. Düpedüz buluştuklarını, gizli gizli seviştiklerini düşündüğünüz ve bunların bir biçimde ipucu şeyi olabilecek kanıtlara ulaştığınız dönemler. Şimdi Ömer ile Tude'nin masadan masaya bakışmalarında geçmişe gömmeye çalıştığım ve bir daha asla hatırlamak istemediğim ne kadar görüntü varsa hepsi bir diriliyor. Düşünün ki hafızası güçlü birinin unutmaya çalışmasıyla hafızası zaten gevşek birinin unutmaya çalışması arasında ciddi bir performans farkı vardır. Tude'nin o muzur işaret parmağı dantel tülün halkaları arasında gezinmekle kalmıyor. O parmak ruhumu karartmış, içimi acıtmış ne kadar olay varsa hepsini birden zalimce hatırlatan kirli bir çağrışım anında kurcalayıp duruyor şimdi. Söylemiştim size, bu kızın bana hiç iyi şeyler hatırlatmayacağını, bütün hayatımın delik deşik olduğunu, daha doğrusu bütün hayatımın yalnızca unutulmaya çalışılan şeylerden oluşacak kadar boş olduğunu, hakkı verilmemiş yıllarla geçtiğini, her şeyin beyhude olduğunu, hatta benim işe yaramaz bir pislik olduğumu, hayatımın da kendimin de hiçbir değeri olmadığını. Biraz daha abartayım yoksa bu kadarı yeterli mi? Sen beni dinlemiyorsun, diyor Sibel. Doğru, içimin sesini dinliyorum, diyorum, İşi espriyi boğmaya çalışarak. İçinin sesini başka zaman dinlersin, diyor. Benim fazla vaktim yok. Haklısın, affedersin, diyorum. Ben pek konuşkan biri değilimdir, bilirsin. Ama içimin sesi fazla konuşur. Sıkıldım. Gerisini çabuk çabuk anlatmak ve burada kalkıp gitmek istiyorum. Tude elbette tekrar çişe gitti. Bu kez Sibel götürdü onu. Dönüşte Ömerlerin masasına takıldı. Ayaküstü konuşmaya başladılar. Güya kendi istemiyormuş da onu lafa tutmuşlar gibi arada bir bana dönüp sahtekar bakışlar attı. Sıkılmış gibi pofurdayarak soluyormuş gibi yaptı. Güçlükle masaya döndüler. Artık o masada ne konuştularsa Sibel'in Tude'ye bakışlarında onu yeni görüyormuş gibi hal vardı. Merak ettiysem de soramadım. Bizden sıkıldığı belli olan Sibel gitmek üzere toparlanırken, "Bu sahne benim figüranlık görevim bittiyse artık gidebilir miyim?" dedi. Sibel'i uğurladıktan sonra biz hesabı beklerken Ömer bizim masaya geldi. Yanındaki şişman, tenor kılıklı, kir sakallı, ceketinin yakası yağlı, gürültücü bir sesle sürekli geğirir gibi konuşan beyin, "Tanrım, adamdan ne çok nefret etmişim." Tude'yi reklam filminde oynatmak için beğendiğini söyledi. Tam da Tude gibi bir kız çocuğu arıyorlarmış. Bizi masalarına davet ettilerse de bizim hemen gitmemiz gerektiğini ve çok geciktiğimizi, hatta hiç gerekmediği halde masaların zaten çok küçük olduğunu, hepimizin sığmayacağını falan söyledim. Bunun üzerine Tude artık benimle bir işi kalmamış gibi nefretini açıkça belli etmekten çekinmedi. Tecrübe filmi çekimler için elbette Tude'nin annesi babasının dönmelerini beklemeleri gerektiğini sözlerime eklerken telefonlar alınıp verildi. Sonuçta Tude'de onlar da biraz bekleyebilirlerdi. Şunun şurası 2 gün vardı. Birden o 2 günü bu hareketlilik, bu gerginlik ve bu çağrışım seliyle kaldıramayacağımı hissettim. Bu 2 gün farklı nedenlerle de olsa bana da Tude'ye de 2 asır gibi gelecekti. Zaten ben bu asrın insanı değildim. Ben bu 100 yılın, hatta bu 1000 yılın insanı bile değildim. Ben bir reenkarnasyon hatası olmalıyım. Hatta hiç olmamalıyım. Kaktüs'ten çıktıktan sonra uzun süre Tude'nin sesini duyamadım. Yanımda olup olmadığından emin olmak için birkaç kez elini avucumda sıkmak ihtiyaç hissettim. Yanımdaydı. Bütün gününü onlarla geçirmek, fotoğraf çektirmek, övgüler duymak istiyordu. Bense onu alıp koskoca bir kızlar ordusunun arasına salmaya götürüyordum. Masallardaki fena kalpli üvey anneler gibi görünüyor olmalıydım ona. Somurtuk bir ifadeyle yanım sıra aksi aksi yürüyor ve eminim neyin var Tude dememi bekliyordu. İleriki yıllarda kocasına surat asarak cezalandıran kadınlardan biri olacağı belliydi. Şöhrete giden yolda onu engellediğimi düşünüyordu herhalde. Suskunluğu uzayınca çaktırmadan yüzüne bakma gereği hissettim. Hem artık aksi aksi yürümüyor da sanki şöhrete giden yolu ağır ve emin adımlarla kat ediyordu. Bana kızgınlığını unutmuş, yakın şöhretinin hülyalarına dalmıştı. Aman iyi, çok iyi. Sussun da nasıl susarsa sussun. Meydana yaklaştığımızda önümüzü çevre dergisi satan çevre korumacı gençler grubu kesiyor. Çevre koruma bilincini artırmak amacıyla çevre dergisi satanların bile bu işi çevreyi rahatsız etmeden yapmaları gerektiğinin bilinmediği bir ülke burası. Boşuna söylenip durmuyorum ben. Adeta zorla önümüzü kesiyor, ellerindeki dergiyi burnumuza dayıyorlar. Hanımefendi, çevreye karşı duyarlı mısınız? Artık hiçbir şeye karşı duyarlı değilim diyorum ve Tude elinden çektiğim gibi kurdukları barikatı aşıyorum. Bakıyorum da benim bu aksilikle aşamayacağım barikat kalmamış. Olmuşum ben. 23. ayrımın sonu, sayfa 292.